Değerli dinleyenler, kıymetli dostlar, Erkam Radyo'ya İnsan Tamiri Atölyesi programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok şükür, bin şükür yine yeniden yepyeni bir İnsan Tamiri Atölyesi programında Mehmet Ali Bulut Hocam'la beraber siz değerli dinleyenlerimizin huzurundayız. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyoruz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Allah razı olsun. Allah gözündeki nemi, gönlündeki gamı, ama Allah için gam diyorum bu, ve yüzündeki parıltıyı gidermesin.
Amin.
Gönlünde o kederi, o gamı olmayan, derdi olmayan, gözünde nemi olmayan rahmete uzaktır. Onun için gamlanmak insan için, alem için, gelecek için, insanlık için, insanlar için, ahiret için, ebedi hayatı kazanmak için, eğer bir gamın yoksa, bir derdin yoksa ve bunlarda kaybedeceğim, kazanacağım heyecanın, hüznün ve gözüne yansıyan yaşın yoksa, yok gibisin. Mevlana'nın çok güzel bir şiiri var. Diyor ki, ateş est in bankimay ni istibat. Ateş est in bankinay ni istibat. Her ki in ateş ne daret ni istibat. Benim neyden üfleyip taşan o inlemem ateştir. Ateştir, hava değil. Ve kimde de o ateş yok ise yok olsun, bir işe yaramaz diyor. Yani bir insanda aşk olmalı, bir insanda edep olmalı, bir insanda kaybetme korkusu olmalı. Ben kaybedersem diye bir telaşı olmalı. Zaten kaybetme telaşı olmayan da insaniyet de gelişmiyor. Değerleri yok çünkü. Doğru. Kendisine bir değer atfedemez. Ben kaybetmek telaşında olmalıyım. Neyi? Ebedi hayat duruyor önümüzde. Bunu kaybetmemek gibi bir telaşın olacak. Ben bu adamı seviyorum. Bunu kaybetmemeliyim. Onu kaybetmeme telaşı yüreğinde olacak. Hazreti Peygamber'in muhabbetini kazanmak telaşı sende olacak.
Yani olmazsa, hayatı hep bu telaş, endişe, evet, ve dertle yaşamak
korkuyu,
gerekiyor.
Biz korkuyu sopa sallayan adamın sopasından korkmak gibi anlıyoruz. Hayır. Alemlerin Rabbi, seni var eden, bütün evrenin, bütün kainatı parmağında oynatan Rabbin sevgisini kaybetmek telaşı sende büyük korkuların en büyüğü olmalı. Korku bu. Yoksa ne? Yani Cenab-ı Hak dilerse seni cehenneme atar, cehennemin içinde sana cenneti yaşatabilir. Öyle bir muktedirdir o. Sen asıl o sevgiyi kaybetme. Sen asıl onun sevgisini kazan. Sen onu kazandığın zaman dünya telaşı kalmaz. Ahiret telaşı kalmaz. Ehlullah'ın, büyük zatların cenneti cehennemi yok saymaları budur. Sen Allah'ın gözünde güzeli ve değerli olanı yaptığında, sen onu gerçek manada sevip onun sevgisini kendi gönlüne yerleştirdiğinde cennet seni tehdit edemez. Cehennemin iştiyakı vız gelir. O yüzden rü'yetullah'ın bir saniyesi, bir dakikası, bir saati bin yıl mutluluk içinde geçmiş bir cennet hayatından evladım, güzeldir.
Tabii.
Şimdi bakın, yine vakitlerden bahsettik. Dikkat edin. Dedik ki bin senelik cennet hayatı. Sayılabilir bir hayat var ise fanidir. Öyleyse nedir asıl aramamız gereken? Cenab-ı Hak'tan geldik ve ona döneceğiz. Onun azametinde, muhabbetinde irileşmiş, büyütülmüş bir muhabbet parçası olmaktan ibaret insanın varlığı. Çıktığın kutuya dönmeden hicretin bitmez. Cennet dahi o noktada bir hicrandır. Bir bekleme yeridir. Halbuki Allah'ın rü'yeti, yani rü'yet dahi bir perde ve bir makamdır. Varılacak yer, geldiğin yere vasıl olmaktır. Bu da ilmi ilahide yer almaktır. O yüzden insan ne muazzam ne muazzam bir mahiyettir. İnsan ne büyük ne büyük ne büyük bir mahiyettir. Gidip Cenab-ı Hak'ta karar kılacak bir mahiyettir. İşte bundan korkmak lazım. Onu kaybetmekten korkmak lazım. Bu evrenin herhangi bir yerinde olgunlaşmadan daldan düşmekten korkmak lazım. Allah bir ağaca sayısız meyve takıyor ama çoğu dökülüyor. O dökülenden olacağım diye korkmak lazım. Önümüzdeki bahara ulaşamayacağım diye korkmak lazım. Hayat budur. Yolun bir yerlerinde yamhullahu ve yusbitu ma yaşa, o dilediğini imha eder ve dilediğini sabit tutar. Sabit olmak veya daldan düşmek. Bunu daima içinde o dehşeti yaşayacaksın. Ben daldan düşersem her şeyi kaybedeceğim, ebediyen kaybedeceğim. böyle bir idrakte olursan hayatın her bir zerresi, hayatın her bir dakikası bir altından, bin altından, milyon altından kıymetlidir. Çünkü herhangi bir anda bir nefeste la ilahe illallah desin. Bütün zerratın. Sen baki olursun. O yüzden o dalda kalmak esastır. Evliyaullah'ın, asfiyaullah'ın uzun yaşaması büyük bir ikramdır. Gerçi uzun yaşama itaatten kaynaklanır. Uzun yaşama. Kim Allah'a ve itaat eder? Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder? Kim anne babasına itaat ederse uzun yaşar. Anne babaya itaat, Allah'ın itaatine bakar. Kim itaatte samimi ise uzun yaşar. Çünkü itaatte samimi olanın kederi olmaz. Kendisine dayatılma kabul etmez. Biz ne diyoruz? Hayatın içerisinde hayat bize dayatılmış, ne kadar zordur. Neden zordur? Çünkü biz o hayatın içinde değerimizin ne olduğunu bilmiyoruz. Kıymetimizin ne olduğunu bilmiyoruz. Yaratılmış olmanın değerini, anlamını bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de kendimize bir mana yükleyemiyoruz. Fani bir varlık. Ya ben ne yapacağım diyorsun. Halbuki sen baki bir varlıksın. Sen Allah'a muhatap bir varlıksın. Sen Cenab-ı Hakk'ın gönlünde tecelli edebileceği bir varlıksın. Sen gönlünde, batını kalbinde öyle bir ayna taşıyorsun ki Allah orada tecelli ediyor. Benim bir beylik sözüm vardır. Batını kalp üstad söylüyor. Batını kalp aynayı samettir diyor ya Bediüzzaman Hazretleri. Ben de ona şöyle diyorum. Batını kalp aynayı samettir. O aynada fanilerin saçını taramasına müsaade etme. Ne kadar çok fani, ne kadar çok fani o resimde kendisine bir yer bulursa o kadar ızdırabın artar, o kadar mutsuz olursun, o kadar keşmekeşlik yaşarsın. Temizle yüreğini. Allah'tan başka yüz kalmasın orada. Allah'tan başka tecelli kalmasın. Yapabilir miyiz? Yapabilenler var. Yapabilenler var. Evliyaullah'tır, asfiyaullah'tır, abdaldır. Efendim peygamberler de saymıyorum. Onlar zorunlu yapanlardır. Ben bunu zorunlu yapanlar kastetmiyorum. Onlar seçilmişlerdir. Bunu ihtiyaren yapanlar var. İhtiyaren yapıyor. Bütün varlığından geçiyor. Cenab-ı Hakk'ı kendisinde zahir kılıyor. Allah demiyor mu ki ben o zaman onun eli olurum, tutan eli olurum. Ben onun gören gözü olurum. Ya işte esas olan budur. Siz, sizde var olan sanrılarınızı tanrı kılmadan temizlerseniz Allah bütün esmasıyla sizde tecelli eder. O zaman اِتَّقُوا فَرَاسَةَ الْمُؤْمِن۪ينَ اِنَّهُ يَنْزُرُ بِنُورِ اللّٰهِ Al insanın, müminin ferasetinden korkun ki Allah'ın gözüyle bakar diyor. Allah'ın nuruyla bakar diyor. Sümaşa Allah'ın gözüyle dedim. Estağfirullah. Allah'ın nuruyla bakar. Dolayısıyla da insanın önce kendisine bir değer vermesi lazım. Beni yaratmış Allah. Beni gerekli kılmış. Beni gerekli bulmuş.
Nasıl bana değer vermiş?
Nasıl bana değer vermiş? Şimdi batıda çok ciddi bir şey vardır. Ben severim o. Yani gerçi varoluşçuluk felsefesini pek anlayabilmiş değiliz ama egzistansiyalizm dedikleri. Fakat onların mesela egzistansiyalist psikoloji veya psikiyatride 4 temel unsur vardır. İnsanın, bunu zaman zaman anlatırım yani insanla ilgili. Çünkü orada hakikaten 4 temel ihtiyacı çok güzel oturtmuşlar. Diyor ki ölüm. İnsanoğlu ölüm fikrini aşmadıkça ya ahireti kabul ederek veya hiç saymayarak. Yani sen ölüm fikrini aşmalısın. Ölüm fikrini aşamazsan mutlu olamazsın. Yeryüzünde olamazsın. Çünkü sürekli bir ölüm tehdidi altında olan bir ruh, bir akıl, sürekli ölüm tehdidi, yok olmak tehdidi altında bulunan bir can, bir hayat mutmain olamaz. Sürekli tedirgin yaşar. Bu da senin hayatını bitirir. O yüzden bir şekilde Allah dünyayı oyalayıcı yarattı. Löp ve lep. Yarattı. Neden? Eğer ahirete gelmeyi izan edememişse bir insan yine de bari yeryüzünde mutlu yaşasın diye ona oyalayıcı bir idrak verdi. Gaflet. Bu gafleti koydu ki eğer Allah'ı bulamamış ise yine de insan mutlu yaşasın. Ne büyük lütuf. Gaflet olmasaydı hiç kimse ölüm fikrinden kendisini kurtaramazdı. Şimdi düşün. Şu dakikada biraz sonra öleceksin. Sen böyle oturabilir misin? Ben böyle oturabilir miyim? Hayır. Ama burada ölüm bize gelmeyecekmiş gibi. Sanki ölüm başkasına gidecekmiş gibi veya hiç yokmuş gibi. Rahatlıkla, keyifle oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Bu Cenab-ı Hakk'ın büyük bir azameti ve büyük bir mucizesidir. Her insanda bunu var etmiştir Allah. Ve merhametinden dolayı. Ha, eğer bir mümin bunu bu perdeyi yırtıp arkadan Rabbini görerek ona bir itminan verirse, yani ölümü ona güven ile aşarsa, işte bu tevhiddir. Yani bu ölüm, ölüm fikrini dünya meşgaleleri veya dünyanın halleri veya içimizdeki mekanizmalar ile Allah bunu, bu ölüm korkusunu bize yok ettirebiliyor. Ama müdrik bir şekilde hayat sona erecek ve ben öleceğim fikri sende var olduğunda, bu seni tedirgin ettiğinde perdeyi yırt diyor. Gaflet perdesini yırt diyor. Arkasından, o gaflet perdesinin arkasında göreceksin ki hayatın mutasarrıfı, senin hayatını ve canını ve varlığı elinde olan bir kudret var. Bu kudreti gördüğünde, ha ben emin ellerdeymişim. Benim ışığımı söndürdüğünde beni çok daha güzel bir alanda yeniden var edecek ve buna muktedirdir dediğin zaman sen ölümü yenersin. Müslümanların ölümü yenme şekli sanal olarak budur. Yani Müslüman da, mümin böyle inanır. Müslüman da kabul eder ki ben öldükten sonra dirileceğim. Bu kabulün içerisinde bir teslimiyet yoktur esasında. Kabul ediyorsun. Eğer bir Müslüman ciddi manada bu kabulü izan haline getirse, bu kabulü izan haline getirse, o zaman hakiki mümin olacak. Tevhide ulaşacak. O zaman mümin de olacak. Çünkü Müslüman kabul edendir. Ahiret var. Ölümden sonra bir hayat var. Ama ölümden sonra bir hayat var takdiri daha ilim seviyesinde bile değildir. Hani hakka ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin. Halbuki Allah bizden hakkal yakin derecesinde ölümden sonra bir hayat olduğunu bilmemizi istiyor. Bunun ne de önemi var? Bunun önemi şudur. Hayat leziz olur. Hayat tatlılaşır. Hayat güzelleşir. Hayat değer kazanır.
Bir anlam kazanır.
Evet, bir anlam kazanır. Çünkü sana bir süreç verildi. Denildi ki 45 dakika sana zaman tanıdım. Şu odada var olan şeylerden istediğin kadarını al. Bunu ipka edeceğim, cennette de sana vereceğim. Burada senin cennetini de inşa etmek, bağ, bahçe, bostan, yıldız, fikir, ne istiyorsan. Her şey burada şu odanın içinde var. Maket halinde var. Sana 45 dakikada zaman tanıdım. Hadi bakalım ey kulum, ne çıkarabilirsin? Kim durabilir 3 dakika 5 dakika ayak üstüne atıp? İşte eğer ölüm fikrini, meseleyi böyle görürsen, hayatını inşa etmek, ahiretini inşa etmek, ahiret yurdunu zenginleştirmek için sana tanınmış bir fırsattır. Bunu net bilsen, ya hayat o kadar kıymete biner ki yetmez bile. Yetmez bile. Vay hayatım yetmiyor, gidiyorum şeş atayım, beş atayım, şunu yapayım, bunu yapayım. Çıkar gündemden. Senin hayatın 24 saatin yetmez. Ama biz ne yapıyoruz? Aman işte gelmişiz. Boş boş. Ne var ki yani? Ne olacak? Hepimiz öleceğiz. Ya öleceksin de bunun arkasında seni ne bekliyor? İşte ölüm bu açıdan çok mühimdir. O yüzden mesela diyor ki bir egzistansiyelist, ölüm fikri aşılmadan dünyadan mutlu olunmaz. Var olan mutluluk da sanaldir. Reel değildir. İkincisi, her insan değerli olmalıdır. Her insan. Bir insan değeri yoksa ve insan kendisine değer verilmediğini zannediyorsa mutlu olamaz. Olamaz. İnsan değerli bir varlıktır. Bu değerini hissetmesi lazım. Peki bunu bugünkü medeniyet yatıştırabiliyor mu? İnsanın değerliliğini yatıştırabilir mi? Hayır. Ama Cenab-ı Hak İslamiyet ile bunu yatıştırıyor. Ne diyor? Sen o kadar değerlisin ki günde 5 kere benim protokolüme katılacak kadar büyüksün. Ey kulum.
Tabii.
Günde 5 kere. Çat kapı gel huzuruma diyor. Allah Celle Celaluhu. Meliklerin meliki. Kralların kralı. Bütün şahların şahı. Yani var
alemlerin
eden.
Alemlerin sultanı.
Evet.
Tabii.
Ha. Yani şimdi Cenab-ı Hak diyor ki ey kul, kendini sıradan bilme. Ben seni öyle yaratmışım ki sen o kadar değerli bir varsın ki bak, ben bu değerinden dolayı bu alemi sana ev yaptım. Güneşi sana bir lamba yaptım, bir mutfak yaptım, bir aydınlatıcı yaptım. Senin yemeklerini pişirmek üzere oraya koydum bir fırındır. Ayı buraya astım, sana gece lambası olsun ey kulum. Ben bütün mahlukatı senin emrine verdim. Yılandan çıyana kadar, arslandan efendim bakara kadar, ne kadar mahlukat varsa, ne kadar ot, börtü, böcek varsa, bunların hepsini şu veya bir şekilde sana hizmet etsinler diye etrafına koydum. Senin dünyanı şenlendirsinler diye koydum. Sen kendini mutlu ve çok huzurlu hissedesin diye etrafına yaydım bunları. O tarafa bakıyorsun, gökyüzünde kuşlar uçuyor. Yere bakıyorsun, börtü böcek oynuyor. Nebata bakıyorsun, sana el sallıyor. Havaya bakıyorsun, beni teneffüs et diyor. Her bir şeyi senin emrine vermişim. Sana çok değer vermişim ey kulum diyor. Ve üstelik de her 24 saatte 5 defa istediğin kadar çat kapı, gel benim protokolüme katıl, otur benimle sohbet et ey kulum. Sen Cumhurbaşkanı'nın dostu ol. Çat kapı girebil. Öf öf öf öf öf. Ne yaparsın?
Havandan geçilmez.
Havandan geçilmez. Anlatabildim mi? Havandan geçilmez. İşte bu kadar varlık, insan bu kadar değerli bir varlıktır. Ama neye göre değerli varlıktır? Eğer Allah'ı biliyorsan o sana değer vermiş. Eğer Allah yoksa, hayatın içinde ilah yoksa bir mana da yoktur. Sen değerli falan da değildir. O zaman bankadaki hesabına göre ki o tırışka, bankadaki hesabına göre veya zahirdeki insanlar arasındaki titrine göre övünürsün. Bu da gururdan başka bir şey değil. Yani paran olmazsa senin altına kimse bakmaz. Hiç bakmaz. Herkes aynı parayı bulamıyor ki yani. O zaman değersiz oluyorsun. Çünkü değerini sen bir maddeye atfettin. Halbuki Cenab-ı Hak değeri bizzat sana verdi. Senin varlığına verdi. Evren içinde sen insan olarak varsın ve müthiş bir değer vermiş sana. Dolayısıyla eğer insan bu değerlilik fikrini aşamamışsa veya ben de değerliyim, benim bir manam, bir anlamım var diyemiyorsa mutlu olamaz. İkincisi bu, değerlilik. Birincisi ölüm, ikincisi değerlilik. Üçüncüsü özgürlük. İnsan sığır değildir. İnsan davar değildir. O yüzden mesela bir hadis, bir ayet-i kerimede Cenab-ı Hak diyor ki وَقُولُنْ زُرَّ وَلَا تَقُولُوا رَعِنَا وَقُولُنْ زُرَّ. Ey Muhammed, onlara söyle, sana ra'ina demesinler. Sen çoban değilsin, onlar da davar değil. İnsan insandır. İnsan insana bakar, nazar eder. İnsan davara riayet eder. Ra'i çobandır, re'aya davardır. Fakat insan kitle haline geldiği için davar olmaz. Kendinizi davar haline getirmeyiniz diyor Allah. Kendinizi davar haline getirmeyiniz. Ne izlebasın bunun? Değerini bilmezsin. Sen değerini kaybedersen, sen değerini bilmezsen, sana Cenab-ı Hakk'ın verdiği değeri onu reddedip, onu yok sayarak kendi değerini düşürürsen, sen değersiz bir varlık haline gelirsin. O zaman davar olursun. O yüzden diyor ki sen insan isen, İnsan kal. وَلَا تَقُولُوا رَعِنَا وَقُولُوا زُرْنَا. O yüzden Cenab-ı Hak sana diyor ki sen özgürsün. Sen bu özgürlüğü nereye götürüyorsun? Ben annemi tanımam. Ben Allah'ı tanımam. Ben babamı tanımam. Yok, öyle değil işte. Özgürlük, sana verdiği özgürlük kendi ruhunu başkalarının esaretine sokmaman içindir. Ama sen bir Allah'ı kabul etmiyorsun. Sayısız putun, sayısız tanrının tasallutuna giriyorsun. Kendi içinde sayısız korkular var ediyorsun. Çünkü bir ve tek olan, bütün kainatı, bütün olayları, bütün hadiselerin dizginini elinde tutan ve bir takdir ile sana onların gelmesine veya gitmesine vesile olan Rabbini kaybedersen, unutursan, sen tesadüflere ve tesadüfi olan hadiselere mahkumsun. Efendim, Covid ortalıkta dolaşıyor, gelir beni bulur. Ben de diyorum ki Covid evet beni bulabilir ama bu ilahi takdir iledir. O takdir olmadan Covid bana gelip bulaşamaz. Bulaşsa da bir halt edemez. Biz şöyle düşünüyoruz. Sebepler, yani bir ortada dolaşan bela ve musibetler keyfe keder dolaşıyorlar. Canları çekiyor, sana tosluyorlar. Hayır. Bütün o sebepler bağlıdır. Covid de bağlıdır, virüs de bağlıdır. Efendim grip aşısı Yani bunların hepsinin dizgini Cenab-ı Hakk'ın elindedir. Bütün müsebbebatın, bütün işlerin, bütün vesilelerin dizgini Cenab-ı Hakk'ın elindedir. O dilerse bırakır. Ama siz de diyoruz, bütün itleri salmışlar, taşları bağlamışlar. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. İşte eğer sen bu özgürlüğü müsebbebatın, sebeplerin, olayların köleliğinden kurtulmak olarak anlamazsan, sen zaten esaretten kurtulamazsın. Esaretten kurtulmak Cenab-ı Hakk'a mutlak iman iledir. O yüzden sana diyor ki sen hürsün ey kulum. sen rahatsın. Benden başkası sana dokunamaz. Ama sen sebeplere bakıp da onlara bir ihtiyar, bir değer, bir kudret atfedersen, onlar da beni şöyle yaparlar, böyle yaparlar dersen, sen müsebbabatın ve rakabenin ipini rakabenin eline teslim etmiş olursun. Bak o rakabe diyor. Çöz o ipi. O ipi çöz. Esbab bir hakiki sebep değildir. Hiçbir sebep Allah'ın izni olmadan sana bir şey yapamaz. Hiçbir bela, hiçbir musibet, hadi anlaşılsın diye söylüyorum. Hiçbir virüs, hiçbir mikrop, hiçbir efendim bakteri Rabbin izni olmadan gelip senin yurduna girip işgal edemez.
Amin.
Ama ortalıkta bir bulaşıcı hastalık varsa ki bunu Allah göndermiştir, o zaman tedbirli ol, dikkatli ol. Yine bunu söyleyen de Allah'tır. وَلَا تَلْقُوا بَاَيْد۪يكُمْ اِلَا تَهْلُكَ Kendi elinle kendini tehlikeye atma. Yani şimdi kanun, bir kanun-i külli varsa, bir kanun-i külli varsa cüz'i kanunlar geride kalırlar. Şu anda diyelim ki atıyorum, ya bulaşıcı bir hastalık var, bana bir şey olmaz kardeşim diyemezsin. Çünkü bu usulü koyan Allah diyor ki dikkatli ol. Yani şu anda bu revaçtadır vesaire. Dolayısıyla bir insanın kendi özgürlüğü Allah'a karşı kulluktadır. Allah'a ne kadar kul ise diğer bütün tanrıları siler ve o zaman özgür olur. Dördüncüsü, insan yalıtılmış bir kainattır. Bu çok mühim bir mesele. İnsan içi itibariyle yalıtılmış bir kainattır. Oraya ne sevgilin girebilir, ne anan girebilir, ne baban girebilir, ne çocuğun girebilir, ne karın girebilir. Hiç kimse giremez. Orada sen ve Allah yapayalnızsınız. Sen ve Allah kendi iç dünyanda. O yüzden Resulullah buyurdu ki: İnneke la tehdi sazbila. İnneke la tehdi men ahbabta. Velakin Allah yehdi men yasha. Eğer insanlar o yalıtılmış kainatın içine müdahale edebilme kabiliyetini serbestçe kullanabilselerdi, Resulullah amcasını ehli cennet yapardı. Müdahale edemedi. Zaten bu mesele üzerine geldi ayette.
Ebu Talib'i.
Evet, sen dilediğini hidayete getiremezsin. Şu anda mesela şey yapıyorlar, spiritizma yapıyorlar. Efendim işte hipnoz yapıyorlar, şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Ben bütünüyle bunu sağlıklı bulmuyorum. Çünkü hipnoz bir insanın kendi iç dünyasına birinin girmesine müsaade etmektir. Doğru değildir. Bu çok ciddi hasarlar bırakır. Yani hipnozu yaptırdığınız takdirde, hipnozla bir sıkıntınızı giderdiğiniz takdirde siz mülkünüzün yurdunu açıyorsunuz. Onun girdiği yerden başkaları da girerler ve tarumar olur. O açıdan Cenab-ı Hak insanı bir yalıtılmış bir kainat olarak yaratmış. O yüzden diyor ki ey insan, sen yalnızca benimle mutlu olabilirsin. Yalnızca. Ela bizikrillahi tatma innul kulub. Kalplerin gerçek yatışması Allah'ın zikriyledir. Tabii bu şu demek değildir. Allah Allah Allah Allah, yani sadece bu değildir. O da vardır zikrin içinde. Şahıdır. Allah, la ilahe illallah. Zikirlerin şahıdır. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Bunu tekrar ettiğin zaman beynin o pozitif değeri üretir. Ama Allah'ın zikri bunun daha ötesidir. Bunun daha ötesidir.
Bunun bir idrak haline bir idrak gelmesi.
Halidir. Evet, bu idrak halidir. İşte o idrak haline ulaştığın an bir mana arayışı gerçekleşir. Ben neymişim abi dersin. Ben neyim abi? Ben neyim? Ben niçin buradayım? Demeye başlarsın. O zaman bakarsın ki senin içinde oturan Rabbindir. Ondan başka güveneden hiçbir şey yoktur. Ve sen onu orada bulduğunda aleme sultansın. Çünkü kimse oraya müdahale edemez. Dışarıda kıyamet kopmuş. Allah orada sakin ise, senin gönlünde Allah sakin ise, yani orada oturan o ise,
sekinet varsa içinde.
Ha işte sekinet zaten odur. O zaman dışarıda kopan kıyamet sana dokunmaz ki.
Yok.
Sen hissedemezsin bile yani. Bir gün böyle bir şeyde, o işte gençliğimde bir yerde, bu sıralar işte solculuk var, sağcılık var, kavga, gürültü devam ediyor. Bizim köyümüzde de Fakir Baykurt gelmiş. Hmm. 1968'lerde.
Solcu bir yazar. Önde gelen.
İkna edici de güzel, tabii de anlatıyor, güzel konuşuyor falan. Bizim oralarda epey çalışmış 3 sene. Hı. Ve ben kendimi tanıdığımda bizim köyde herkes solcuydu. Herkes solcuydu. Herkes yani o şey tabirle sosyalistti, solcuydu işte. Komünistti. Halk onlara komünist diyordu ama onlar kendilerini solcu sosyalist diyorlardı. Ve hakkın peşindelerdi.
Yani İslahiye'de işte, miydi
hocam? He, İslahiye. Fevzi Paşa'da de şey, sakindi şey. Fakir Baykurt Fevzi Paşa'ya sürülmüştü. Fevzi Paşa İslahiye'nin öbür tarafında ama bizim köylerimiz çok mümbit bir araziydi. Oraları iyi keşfetmişti yani. Şimdi tabii biz de farkına vardık. Biz de dini insan İslam'ı anlatmaya başladık kendi kendimize. İşte gidiyoruz evlerde oturuyoruz. O zaman sonradan AK Parti milletvekili olan bir abimiz vardı. Onların evindeyiz bir gün sohbet ediyoruz. Ben de tam böyle yaz pencerenin önüne oturmuşum. Şimdi bir patırtı oldu. Pat pat pat bir şey oldu. Fakat ben anlamadım. Yani ben silah sıkıldığını anlamadım. Tabii en az 15-20 tane genç var, arkadaş var. Ben pencerem üzerinde serin olsun diye yaz. Oranın sıcağını bilirsin. Yaz biraz esiyor. Tam pencerenin önüne oturmuşum. Sohbet ediyoruz. Bir şeyler konuşuyoruz falan. Böyle patırtı oldu. Bir anda odanın içindeki herkes mevzi aldı. Ben anlamadım. Yani neden bunlar neden böyle yaptılar anlamadım. Patırtıyı duydum ama Allah bana onu silah sesiymiş gibi duyurtmadı. Ben anlamadım. Hakikaten anlasaydım panikten ben de yapardım. Anlamadım. Eğildim bu patırtı ne diye bakıyorum. Ha bayağı bildiğimiz silah patladı. Yani üç el. Bir tanesi içeriye girdi. Pencereden direkt bana sıkmadılar. Sıksalardı vurabilirlerdi yani. Ya yani köy yerlerinde de o zaten biraz zordur. Hani düşmanlık çünkü zahir olur. Sana şey yaparlar. Böyle oraya buraya üç tane sıktılar. Saçağa değdi, duvara değdi. Bir tanesi de pencereden içeri girdi. Karşı tarafa yani direkt bana sıkılmadı tahmin ediyorum. Yoksa vurabilirlerdi. Çünkü yakın plan. Ben anlamadım. Bunun silah olduğunu bana hissettirmedi Allah. Ama diğer herkes anladı. Herkes hemen yattı mevzi. Ben eğildim pencereden dışarıya baktım. Sonra bir şey olmadı. Ya ne yapıyorsun dediler. Ne oldu dedim. Ya silah sıktılar dedim. Tabii ben baktım birisi patır patır gidiyor yani kaçıyor. Ertesi gün şunu söylüyorlar. Ya adama silah sıkıyoruz adam dönüp bize bakıyor. Vallahi ben bilmiyordum bile. Farkında değildim. Bir numune söylüyorum ben. Numune olarak söyledim. Yani ben o anda onun silah olduğunu bilseydim dönüp bakar mıydım? Hayır. Ama Cenab-ı Hak böyle yaptı. Sonra adam şeyden de korkmuyor. Yani silahtan bile korkmuyor diye yayıldı bu. Halbuki korkarım tekiyim. Yalnızca ben korkmam yani. Ama Cenab-ı Hak dilerse kurşun sana sıkılırken sende o şeyi kaldırır. Ve değdirtmez de. O açıdan eğer insan Allah ile hakiki manada kendi iç dünyasında bir dostluk, bir beraberlik var edebilse en muazzam kıymettir. Ve dünya yansa umurunda olmaz. O açıdan insanın kendi manasını araması, kendi manasını arayışa girmesi mühim bir meseledir.
Yani hocam huzur hali dedikleri tam olarak böyle bir şey değil mi? Yani iç dünyanda Allah'la beraberlik idraki, o ihsan kıvamı, her an huzurda olduğunun iç aleminde farkında ve idrakinde olmak.
Valla şimdi ben öyleyim demiyorum ha sakın böyle anlamayasın ha.
Hayır yani anlattık.
Ben sadece anlatacağım.
Anlattıklarınızdan bunun önemini anlıyoruz. Tamam. Ne kadar ehemmiyetli olduğunu.
Ben onu anlatıyorum. Yani hissedebildiğim kadarıyla ama ben öyleyim demiyorum ha sakın böyle evliya olursun o zaman bizde öyle şeyler yok. Yani bunu samimi söylüyorum. Ama öyle olmak gerektiğini hissediyorum. Tabii. Öyle olmak gerektiğini düşünüyorum. Öyle olunduğunda dünyanın altından çekilse bile senin ürkmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü budur. Sizde Cenab-ı Hak karar kılmış ise korku dediğin şey de ki yani. Olan bir yürekte Allah oturmuşsa. İsterse zahirde bir gramlık değeri olmasın zahirde.
Hiç
de mühim değil. O kainat kadar kıymetli bir varlıktır o zaman. İşte şimdi insan bu açıdan kendisinin farkında değil. Eğer insan şu kıymetin ve şu imkanların müdriki olsa bir dakikasını boş geçirmez.
Boşa geçirmez. Evet. Çünkü hocam bu ebedi hayatımızı kaybetmek de kazanmak da işte şu dünyada yapıp edeceklerimize bağlı. Aynen öyle. Yani büyüklerimiz, hocalarımız öyle diyorlar ya, bu dünyadaki en büyük dava ebedi hayatı kazanma kurtarma davası. Evet. Gerisi öyle. Lafı güzel hakikaten.
İşte yani bunu yapabilmek için de önce uyanman lazım.
Evet tabii, agah olmak lazım.
Önce uyanman lazım. Kur'an-ı Kerim'de şey var, diyor ki hani sazbillah. Tabii onun başka manaları da vardır. Yani ben bir Kur'an müfessiri değilim. Sadece yani zihnime doğan veya gönlüme düşen farklı söylüyorum değil mi? Diyor ki لِيُنْزِرَ مَنْ كَانَ حَيَّنْ لِتُنْزِرَ مَنْ كَانَ حَيَّنْ لِيُنْزِرَ مَنْ كَانَ حَيَّنْ değil mi ayet-i kerimede? Diri olanları uyarsın diye. Diri olanları uyarsın diye bu kitap sana indirildi. Veya peygambere indirildi. Peki bu diğerleri diri değil mi yani?
Zahirde baktığında diri görünüyor. Heh,
işte mesele o. Onu keşfetmek lazım. Seninle şeyin başında bir sohbet etmiştik. Hı-hı. Hani hani mana arayışı var dedin.
Anlam arayışı.
Anlam arayışı var anlam insanlarda. Arayışı. Ben de insanlarda anlam arayışı yok. Ehli necatta anlam arayışı olur. Çünkü ehli necattır. Batını temizdir. Hüküm temizdir. Temiz bir şey, soydan bir şeyden geliyor. Sadece gaflete dalmıştır. Henüz uyanma vakti gelmemiştir. Uyanma vakti gelenler uyanmaya başlarlar. Hani bir hadis-i şerifte var. Diyor ki kişi diyor cehennemlik işler yapar öyle ki onunla cehennem arasına bir karış mesafe kalır diyor. Sonra kitabı devreye girer diyor Resulullah. Kitabı devreye girer diyor. O oradan döner ve cennetlik işler yapmaya başlar diyor. Birisi de vardır diyor. Cennetlik işler yapar öyle ki onunla cennet arasında bir risek mesafesi kalır diyor. Sonra diyor kitabı devreye girer. Ve gel onu çevirir cehenneme götürür. Kitabı demek ne? Kitabı demek. İşte o insan inşa edilirken o insanın yapısında var edilişinde yer alan malzemelerin fıtri, temiz, sağlıklı, rahmani olup olmamasıdır. O yüzden bu çok mühimdir anne babası kişinin. Dedesi nenesi çok mühimdir. İnanasın. Yani senin kendisinden inşa edildiğin malzeme çok çok mühimdir. O yüzden ataya saygı, ataya itaat son derece mühim bir meseledir. Allah'ın kendisinden sonra anne babaya itaati getirmesi sıradan bir iş değildir. Çünkü gerçekten de bu inşa oradan geliyor. Ha, bunun dışında da bir akıl var. Bu aklı doğru yönlendirmek. Bu aklı doğru yönlendirdiğinizde sonunda uyanma vakti geldiğinde eğer sen uyanma vaktini ıskalarsan yine oyalanmaya devam edersen burada uyanmazsın. Gidersin orada öbür tarafta uyandırırlar seni. O açıdan yani bir insan hayatının içinde anlam arayışına girmişse bu Allah'ın ona lütfudur. Dön bana ey kulum artık diyor. Anlam arayışı da ya bu dünya bu yani bir insanın şöyle düşünmesi. Ben çok onu çok hayretteyim. Hmm. Çok taaccüp ediyorum.
Niye hocam?
Şuna. Bir insan şu masanın ustasız olmayacağını biliyor.
Bilmesi olur mu? Tabii ki.
Bir şu masanın ustasız olmayacağını biliyor. Ama dönüyor aynı akıl ile bu evet. Kainat diyor ustasızdır diyor. Bu kainat diyor ustasız olmasa bile diyor bir kastı yoktur. Yani bu masayı yapanın bir maksadı var. Bak şu nasıl bir masa yapmış. Şurada yani bir radyo stüdyosunda insanların konuşabilecekleri en az 6 kişinin rahat konuşabileceği bir dizayn yapılmış. Demek ki bu masayı yapan radyoculuğun ne olduğunu biliyor. Demek ki bu masayı yapan insanların otururken birbirlerinden ne kadar mesafeyle oturmaları gerektiğini biliyor. Bu bir gil ve bir maksada bakıyor. Şu kainata baktığınız takdirde de muazzam bir bilinç, bir bilgi, bir takdir ama bir kasıtlı takdir var. Bunu göremiyor. Bunu göremediği zaman bu insan yani bunu göremiyorsa ben işte orada duruyorum ya. Hayret ediyorum. Nasıl göremez diyorum. Hani basar masnuğu görüp de basiret sahneyi görmezse çok çirkin ve çok abes düşer diyor Bediüzzaman Hazretleri. Basar görüyor. Ya bu ne kadar muazzam güzel bir şey diyor. Ya bunun ustası ne kadar maharetliymiş demiyor. Aklına gelmiyor. Şu kainat var önünde. Bütün nimetlerinden istifade ediyor. Demiyor ki bunun bir yaratıcısı var. Bir yaratıcısı olmalı. Bunun bir yapanı olmalı. Bunun bir maksadı olmalı. Çünkü kainatta çok muazzam bir şefkat. Muazzam bir teavvün, bir tecavüp. Eşya arasında müthiş bir şey var. Allah sana göz takmış. Göz takmakla kalmamış. Gözün görebilmesini sağlayan güneşi oraya takmış.
Tabii.
Allah oraya güneşi takmış. Öyle lale tayin takmamış. Bu insanın ısınmaya, yemeklerin pişirmeye ihtiyacı var demiş. Onu orada o işi yaptırmış. Dikkatle baktığın zaman müthiş bir teavün var. Toprak kendisini bitkinin lehine helak ediyor. Bitki kendisini hayvanın lehine helak ediyor. Hayvan kendisini insanın lehine helak ediyor. İnsan kendisini hakikatin lehine, o yaratılıştaki sır ve ahkamın lehine helak etmeli ki bir mana olsun. Çünkü böyle yükseliyor. İbka kutusu gibidir bu alem. Cenab-ı Hak bu alemi öyle bir düzene sokmuş ki basit görülen iblisin ve meleklerin tahkir ettiği toprağı Cenab-ı Hakk'a muhatap haline getirmenin seyri sülükudur bu. Yani insan hayat macerası. Bu insan bakıyorum farkında değil. Vaka suresinde şey diyor. Ashabul yemin ma ashabul yemin. Thulletun minel evveline ve thulletun minel akhirin. Evvelinde diyor ki Es-sabikun as-sabikun ulaikel mukarrabun. Thulletun minel evveline ve kalilun minel akhirin. Şimdi kalile düştü. Bu zamanın sabikun olanları az. Sabikun hayırda ileriye gidenler. Hakikati görmede, yakine varmada. Ama eshab-ül yemin dediğimiz sağ ehli, yani kurtuluş ehli veya ehli necat dediğimiz dün de toplumların, yeryüzündeki insanların üçte biriydi. Bugün de üçte biridir. Üçte bir ne demek? Her 100 kişiden 66 kişi uyanık değildir. Her 100 kişiden 66 kişi diri değildir. En basitten söylüyorum. Veya 64 kişi. Diri değildir. İşte şeyi böyle anlatmak, mesele böyle yaklaşmak lazım. Uyananlar o 33'ün içindekilerdir. Allah mı takdir etti? Elbette Allah takdir etti. Kim uyanacak, kim uyanmayacak? Fakat bu takdirat bir hikmete binaendir. Bu hikmet neye bakıyor? Yediğine, içtiğine bakıyor. Ve batındaki niyetine bakıyor. O çocuğu inşa ederken annenin babanın mahiyetinde var olan niyet ve sıfat ve onu beslerken helal ve haram diye dikkat ettiler, etmediler. Bir insanı Cenab-ı Hak bir insanı var ederken onun bünyesinde 99 esma frekansını alabilecek bütün cihazları veriyor. Başlangıç buydu. Hazreti Adem buraya geldiğinde veya Adem'e ilk nefha üflendiğinde Adem mümit kelimesini, Kadir kelimesini, Kadir kelimesini, Hay kelimesini aynı anda bütün esmanın bütün frekanslarını, manalarını alabilecek durumdaydı. O yüzden esma ona yüklendi. Bütün esmayı kendiliğinden bildi. Çünkü bütün o feyyaz mutlakın bütün esması onda tecelli edecek, açığa çıkacak aynalara ve cihazlara sahipti o zaman Hazreti Adem. Sonra yol boyunca Hazreti Adem'in çocuklarından yapmış oldukları hatalara, günahlara, zulümlere binaen yavaş yavaş bir kısmında bu cihazlar kapanmaya başlıyor. Öyle bir an geliyor, cihaz tamamen kapanıyor ve hiç dalga, yayın, mayın alamıyor. İşte bu insanı küfre götüren haldir. O yüzden mesela hadis-i şerifte diyor ki ana rahminde bir cenin 120. güne geldiğinde Allah ona bir melek gönderir. 120. günden itibaren bilinç açılıyor. Yani şu zihnimizi var eden, hani zihniyet diyoruz ya, zihnimizi var eden şartel indiriliyor. Ondan sonra kayıt başlıyor. Sesleri kaydediyorsun, ahenkleri kaydediyorsun, kokuları kaydediyorsun. Zihnin oluşacak, zihin dediğimiz hadise oluşacak. Çünkü akıl başka bir şeydir, zihin başka bir şeydir. Zihninde kayıt bulunmazsa aklına gelen, kulağına gelen, sana gelen bilgiyi değerlendiremezsin. Değerlendiremezsin. Önce işletim sistemi programı yüklenecek. Nedir o program? Sarıyı tanıyacaksın, kırmızıyı tanıyacaksın, beyazı bileceksin, soğuğu bileceksin, sıcağı bileceksin, ağırlığı bileceksin, yükseği bileceksin, korkuyu bileceksin, lezzeti, hazzı bileceksin, ne nedir, saygıyı bileceksin, korkuyu bileceksin. Böylece bir şablonlar bütünü oluşturacaksın. Bu şablonlar bütünü senin zihnin ve zihniyetindir. Sonra şemsiye dediğim zaman senin aklında bir fotoğraf oluşacak. Senin aklında şemsiye yağmur ile ilintilendirildi ama bir Arap'ın gözünde veya lisanında şemsiye güneş ile ilintilendirildi. Sen neyle ilintilendirdin o manayı, o bilgiyi? Bu şekilde zihin dediğimiz. Bu ne zaman oluşuyor? 120. günden başlayarak ta 3 yaşına kadar. Bu zihniyetin oluşması devam ediyor. Kayıt yapıyor sürekli. Sesleri kaydediyorsun insan. Bu kayıt olmadan aklın getirdiği bilgiler veya beş duyunun toplayıp aklın önüne koyduğu bilgiler ile insan ne yapacağını bilmez. Ama zihninde şartlandırılmış olarak o stoklar yerleştirilmişse, o bilgiler varsa kırmızıda durulur, yeşilde geçilir. Bu şekerin tadıdır, bu sulfatanın tadıdır, bu biberin tadıdır, bu patlıcanın tadıdır. Bunlar hepsi tanıtımlandı. Ondan sonra sen gözün kapalı olarak, eğer hipnoz altında değilsen, patates ile elmayı karıştırmazsın. Hipnoz altında değilsen. Ama bunu karıştırabilirsin. Ayarlarınla oynandığı zaman, yani senin zihniyetinin içinde, zihninin içindeki diyalar değiştirildiği an, sen patates yersin ama elma zannedersin. Bunların hepsi var. İşte Cenab-ı Hak diyor ki, peygamberimiz 120. günde Allah diyor bir melek gönderir. Gelir bu cenine nazar eder. Ve der ki kafirdir veya şakidir. Kafirdir veya şakidir der diyor. Yani orada bir hüküm verir diyor. Ve sonra ona mesleğini hatırlatır. Yani şu işi yapacaksın, şu kadar yaşayacaksın, şöyle olacak der diyor ve şarteli indirir. Şimdi biz buna itiraz ediyoruz. Diyoruz ki bu melek geliyor, şu kafirdir, şu Müslümandır diye yazıyor. Halbuki melek geldi, bir şey yazmadı. Sadece senin iyi inşa ettiğin, imal ettiğin, var ettiğin, daha doğrusu ürettiğin o makineye baktı. O makinenin USB'sine baktı, CPU'suna baktı, belleğine baktı, ekran belleğine baktı. Dedi ki bu bilgisayarın ekran belleği küçük, az, 1 GB. Bu 1 GB ekran belleğine sahip bu bilgisayar 2,5 GB bellek gerektiren vahiy programını çalıştıramaz. Bu kadar. Bunu söyledi. Bunu ne melek inşa etti ne de yani bir müdahalesi oldu. Tabii ki bunu Allah inşa etti. Fakat Allah onu inşa ederken annenin ve babanın hazırladığı malzemeden inşa etti. Efendim Allah takdir etmiş. Allah takdir etti. Ama senin hazırladığın malzeme üzerinden takdir etti. Sen oraya iyi malzeme koysaydın, iyi malzeme bulacaktın. Le'in şekertum, le'zidennekum. Siz şükrettiğinizde ben çoğaltırım. İn ahsantum, ahsantum le'enfusikum. Ve in esa'tum felaha. Eğer iyilik yaparsanız, bunu kendi nefsiniz için yaparsınız. Kötülük yaparsanız bu size döner. Felaha döner sana diyor. Dolayısıyla o çocuğun inşası sırasında senin dini emirler, Kur'ani emirler, ilahi emirler, Resulullah'a ait olan emirlere uyup uymamana göre malzemede eksiklik, çarıklık, çürüklük ortaya çıkar. Bu çarıklık, çürüklükten hasıl olan yapı dardır. Vahiy programını çalıştırmaya yetmez. Öyleyse bir anne babadan, dededen, neneden başlamak gerekiyor bir çocuğu inşa etmeye ve şey yapmaya. Diyor gelir bakar. İşte o gelip bakmada gördüğü şey insanın kendi tabiatıdır. Evet Allah takdir eder ama bu takdiratı yine sen tayin ediyorsun. Allah sana diyor ki ey kulum şunu yapma. Ey kulum bunu yapma. Ey kulum domuz eti yeme. Misal Müslümanlar için söylüyorum. Mesela diyor ki ey insan leş yeme. Ey insan tayyib olmayanı yeme. Neden? Çünkü sen bunu yediğin zaman ben seni bundan inşa ederim. Senin inşa malzemen bu olur. sen inşa malzemen bu olunca da senin üstüne yüksek davalar bina edilemez. Sen biriketsen, biriketle değil, kerpiçten yapılmış bir ev isen en fazla kâgir iki katlı bir bina olabilirsin. Gökdelen istiyorsan demir kullanacaksın. Derin dip şey yapacaksın, temel atacaksın. Sen hemen yerin üstüne yarım metre çukur kazıyorsun, taş atıyorsun, biriketle kendine bir ev yapıyorsun. Bir katlı olabilir. Bu olur. Ama bir katlı biriketle bir katlı bir evin oldu diye niye Allah bana da gökdelen vermedi deme hakkın yoktur. Gökdelen istiyorsan senin demir karkasın olacak. Ona göre imkan şey yapacaksın, sağlayacaksın. O açıdan mesela Hazreti Peygamber kendi soyuna bize dua ettirir. Der ki hani diyoruz ya Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema sallayte ve barakte ala İbrahim ve ala ali İbrahim. İbrahim'e yaptığın salat ve selam gibi benim soyuma da salat ve selam kıl. İbrahim'e yaptığın salat ve selam neydi? İbrahim, İshak, Yakup, Yusuf, efendim Musa, Süleyman, Davud, Süleyman, İlyas, Elyesa, Salih, bütün bunlar o soydan geldiler. Hazreti İbrahim'in soyundan peygamberler getirdi. Neden? Hazreti İbrahim halil mertebesine ulaştı. Sonra dedi ki ben seni insanlara imam yapacağım. Seni lider yapacağım. Seni örnek yapacağım dedi. Benim zürriyetimden de dedi. O zaman dedi ki senin zürriyetinde yaparım ama zalim olanlara ahdim geçerli değildir. Ancak salih olanlara. Aynı duayı Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kendi soyu için istedi. Biz de onun soyuna dua ediyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed diye. Aline Muhammed'in aline de salat ve selam. Niçin bunu yapıyoruz? O davayı, o dini, o hakikati her asırda hakkıyla anlayacak ve yansıtacak birileri doğabilsin diyedir. Bir rahim, bir kadın, o soydan gelen bir kadın Resulullah'ın davasını, Cenab-ı Hakk'ın tevhidini bize bildirdiği tevhidi anlayacak, hissedecek, doyacak, bütün latifeleri açık ve insanlığa aktaracak kimseler gelsin diyedir. O yüzden insanın mahiyetinin oluşmasına katkıda bulunan veya insanın mahiyetinin oluşmasında o kadar çok girdiler var ki aklın durur. İnsan bunu anlayamıyor. Bunu mutlaka anlaması lazım. Eğer bir insan yaptığı zulmün veya gençliğinde yapmış olduğu bir gayrimeşru hareketin kendi çocuğuna kader olacağını bilse yapar mı?
Asla.
İşte asıl bu idraki açmak lazım. Yani siz bir haramı işlerken, siz bir günahı işlerken, bir yasağı işlerken, yapılmasın, yapmayın, yapma kulum dediği bir işi yaparken senin nelere kapı araladığını bilsen onu yapmazsın. İşte çoğumuzun problemi bu. Bizim çağrıya duymamamız. Çağrıyı duymamamız. Ezan okunurken duymamamız. Namaz kılıyorken haşyete ulaşamamız veya namazı kılamamamız hep bu daha önceden yapılmış arazlardan dolayı bizim nüvelerimizin veya sensörlerimizin yahut o ikazı alacak iç enerjilerimizin alıcılarımızın kapanmasından dolayıdır. Her bir günah sende bir sensörü kapatır. Arıza yaptıkça o sensörler insaniyetin o yüce azametli mahiyetini yavaş yavaş daraltırsın, hayvaniyete doğru gidersin. Neden öyle diyor? Çünkü aslında bu insan bir hayvan tabiatıyla başladı. Allah o hayvani tabiatı tasfiye etti, sonra ondan nefka koydu ve sonra insan çıkardı. Secde suresinde diyor ki Huvallahu ellezî ahsene kulle şeyin. Sonra orada takdir edilmiş bir sümme var. Sonra halakahu. Önce en iyi yaptı. O yüzden son başlangıçtan önce gelir. Son başlangıçtan önce gelir. Önce ilahi takdir vardı. Allah en iyi yarattı. Sonra onu takdir etti ve yarattı. İşte en iyi takdir etti. Muazzam. Ahsene kulle şeyin. Her şeyi en güzel yaptı. İnsan da var. Çiçek, dünya, güneş, ay, her şeyi en güzel yaptı. Sonra yarattı. sümme halakahu. Ama ne diyor? Ellezî ahsana kulle şeyin halakahu. Her şeyi güzel yaptı ve yarattı. Ve bedâ halkal insâni min tîn. Ve sonra insanı çamurdan inşa etmeye başladı. Ve bedâ halkal insan, insanı yaratmaya şeyden başladı diyor. Çamurdan başladı. Ve bedâ halkal insân min tîn. Sümme ce'ale neslehu min sülâletin min mâin mehîn. Sonra onu bir hayvan gibi yaptı. Yani kendi döllenerek kendi varlığını sürdüren bir varlığa çevirdi. Sümme sevvâhu. Sonra onu tasfiye etti. Sonra ve nefaka fihi. Sonra ona ruhundan üfledi. Bak kaç mertebe var. Görüyor musun? Yani insan şu davarın bir tür davar olan, biyolojik anlamda söylüyorum, yanlış anlaşılmasın. Biyolojik anlamda bir tür davar olan şu mahlukun insaniyet mertebesine çıkmasının şeyleridir. O dini emirler, yasaklar ve helaller. Bunu kolaylaştırmak veya zorlaştırmaktır. Siz harama tevessül ettiğinizde bu hayvaniyet halini devam ettirirsiniz. Siz haramdan uzaklaşıp helale meylettiğinizde ve hayrı yapmaya başladığınızda gözenekleriniz, nüveleriniz açılmaya başlar. Ta gide gide bütün feyzi, ilahi feyzi, feyyaz mutlakın bütün ilahi feyizlerini alabilecek bir noktaya gelirsiniz. O zaman adınız Ehlullah olur. O zaman ermiş Safiyullah olursunuz. Abdalullah olursunuz. Dolayısıyla bu yapıda, bu bedende bu nüveler açılabilir, kapanabilir. Kapanmaya sebebiyet veren, günahlardır. Günah dediğim yapılma, yapmasın. Yani bu diyor, bağlayın dediğimi açmayın, açın dediğimi bağlamayın diyor Allah. Yani size bir yasak vermişsem ona uyunuz. Ben size bir emir versem onu yapınız. Bana bir şey yapmıyorsunuz. Siz yapınca kendinize yapacaksınız. Öyle değil mi? Ma yef'alallahu bi'azabikum in şekertum ve amentum. Eğer siz iyi şey yapıyorsanız, kendinizi doğru yere koyuyorsanız, ben size azap vereyim. Allah'lığımın eline ne geçecek? Yani benim Allah'lığım artacak sana azap verirsen. Dur ben seni imtihan edeyim. Hayır. Ben seni insan etmişim. Ben sana kendi sıfatlarımı vermişim. Ben seni muazzam bir varlık yaptım. Öyle yarattım. Olmadı içime kendimi üfledim. Ben senin içinde oturuyorum. Sen bu kadar muazzam bir varlıksın. Kirletme kendini. Kirletirsen ben orada durmam.
Düşürme değerini
diyor. Evet, tabii. Düşürme değerini.
Şemsettin Sivasi ne diyor hocam? Sür çıkar ayarı dilden, ta tecelli ede hak, padişah girmez saraya, hane mamur
olmadan. İşte o mübarekle benim çok iyi bir muhabbetim vardır. İnşallah bir hafta içinde veya bir buçuk hafta içinde makamına gideceğim. İnşallah. Selam olsun ona.
İnşallah evet. Hocam. Çok teşekkür ederim.
Biz teşekkür ediyoruz.
Bugünkü İnsan Tamir Atölyesi'nde gerçekten insanın anlam arayışı üzerine, insanın kendini inşa etmesi üzerine çok kıymetli bir sohbet İnşallah. Oldu. Bu sohbet dinleyenlerimizle beraber istifade ettik. Hatırımızda, aklımızda çok şeyler kaldığını düşünüyorum nasibimize düşen. Asıl olan o kaybetme telaşını hiç kaybetmeden, içimizden yitirmeden inşallah olgunlaşmadan daldan düşmeyelim.
İnşallah bak bu çok. Yani, şey ne Yunus Emre'nin bir sözü geldi aklıma, o da diyor şey bir beyti var, git din iman lazım ise iyi diril bu dünyada.
Dünyada iyi diril.
İyi diril. Yani şimdi nasıl ki ana rahmindeki bir çocuğun temel problemi tam olarak dünyada olmaktır. Bugün yaşayan aslında dünyanın ana rahminde olan bir varlığın asıl hayata, cennet veya ahiret hayatına geçerken tam geçebilmesi lazım. Gözün görebilsin. Namaz olmadan olmaz. Ağzının tadı bulunsun. Zekat vermeden, sadaka vermeden olmaz. Burnun koku alabilsin. Hayrı talep etmeden olmaz. Bütün bunların her birisinin saykalı bir ibadet var. Gözümün nuru namaz diyor Resulullah. Sen gözün aydınlık olsun, feri olsun istiyorsan namazdan vazgeçemezsin. Namazdan vazgeçersen kör yaratılırsın, kör doğarsın. وَمَنْ اَعْرَدَ عَنْ ذِكْرِ فَاَنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَى. Onu da kör yaratacağım kıyamet günü. Açık deliller. Dolayısıyla da sen eğer Gel var git din iman lazım ise iyi diril bu dünyada. Orada sen kendini tamamlayamazsın. Orada artık tamamlamaya yok. Burada tamamlayacaksın. Bu ana rahminden, bu dünyanın ana rahminden ölüm çukurundan öbür tarafa geçmeden önce kendinizi tamamlayın. Sen de, ben de, hepimiz kendimizi tamamlamak zorundayız. Tamamlayamazsak düşük doğarız. Eksik doğarız, sakat doğarız. Bu da Allah'ın günahı değildir. Çünkü sana hepsini söylüyor.
Hocam Allah razı olsun.
Cümlemizden
çok inşallah. Teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Mehmet Ali Bulut hocamla beraber insanın anlam arayışından yola çıkarak yaptığımız bir insan tamir atölyesi programının daha burada sonuna gelmiş oluyoruz. Programımıza gösterdiğiniz alaka için siz değerli dinleyenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Ve Alvarlı Efe Hazretleri'nin duasıyla son noktaya koyuyoruz. Allah bizleri insan eyleye.
Esselam. Amin.
Allah'a emanet olun efendim.